Evet, bugün Elçilerin İşleri 24. bölümü okuyacağız. Elçilerin İşleri 24'ü Cem okuyabilir misin?
Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı illeri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. Ey erdemli Felix dedi. Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar. Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Benim ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki kendisinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya elinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında ben de ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix duruşmayı başka bir güne ertelerken davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u gözaltında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus, doğruluk, öz denetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. Şimdilik gidebilirsin dedi. Fırsat bulunca seni yine çağırtırım. Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı. Amin.
Evet. Bazen yüksek profilli adli vakalar görüyoruz. Böyle işte büyük yani tanınmış adamların vakaları veya mahkemeleri diyelim. İşte herkes veya bazıları kendi sonucunu istiyor. İşte umarım suçlu bulunur. Umarım suçsuz bulunur gibi. İşte siyasi nedenlerle veya ekonomik nedenlerle neden her neyse. Tabii bunun sonucunda bazen şeyler de görüyoruz. İşte bazılarının işte sonuç sonucun adil olmadığını düşündüğünü görüyoruz ve işte herkes etkilediği kadar insanı alıp mahkemenin önlerine veya işte karar nerede veriliyorsa bir isyan hareketi başlatıyorlar. Bazılarının adil olmadığını düşündükleri bir karar halk hareketleriyle adil olmayan başka sonuçlara da sebep olabiliyor. Türkiye'de de olabiliyor, Avrupa'da da olabiliyor, Afrika'da da olabiliyor. Özellikle Orta Doğu'da neredeyse her gün buna benzer hareketlerin olduğunu görüyoruz. Lübnan'da zannedersem bugünlerde de bir hareket var. Veya hatta bazen bu isyanlar savaşa da dönüşebiliyor. Bir halk diğer halka isyan ediyor, hepsi silahlara sarılıyorlar, birbirleriyle çatışmaya başlıyorlar. Şimdi bir polisin siyahi bir kişiyi gözaltına alırken öldürmesi sonucunda Amerika'da neredeyse 12 gündür bir isyan olduğunu görüyoruz. Bir isyan hareketi var. Hani sadece siyahilerin böyle beyazlara karşı olduğu bir durum değil. Uzun bir süredir böyle bir baskı altında kendisini baskı altında hissedenler sokaklara dökülüp işte polise karşı veya yönetime karşı bir isyan hareketindeler. Neden böyle bir şey yapıyorlar? Bir haksızlık yapıldığını düşünüyorlar. Adaletsizliğe uğradıklarını düşünüyorlar. Sadece George Floyd'un değil, yani öldürülen o siyahi kişinin değil, kendilerinin de böyle bir adaletsizliğe maruz olduğunu kaldıklarını hissediyorlar. Veya kendilerine bir haksızlık yapıldığını hissediyorlar. Tabii bunun üzerine birçok yerin yakılıp yıkıldığını gördük. Hatta bazı kiliselerin de, bir kilisenin yakıldığını ben YouTube'dan izledim. Hani kendilerini durduramayıp bir sürü iş yerini yakıyorlar. Birçok kişinin evini yakıyorlar. Araçlarını yakıyorlar ve daha sonra tabii bir kilisenin önüne gelip kiliseyi de yakmışlar. Tabii sonuç olarak birçok kişinin öldüğü, birçok iş yerinin yakıldığı bir isyanla karşılaşıyoruz. Bir gösteriyle karşılaşıyoruz. Tabii biz Hristiyanların adaletsizliğe nasıl karşılık vermesi gerekiyor sorusunu soruyoruz bu durumda. Böyle bir durumda, böyle bir ayaklanmada, bu tür yakma törenleri diyelim, tören mi diyelim artık, hani izlerseniz gerçekten toplanıyorlar, herkes hazır bir şekilde yakıyor veya yağmalıyor o yeri, yağmalıyor daha sonra yakıyorlar. Bu tür durumlara, bu tür haksızlıklara, yani yakma eylemlerine, ayaklanmalara veya polisin Amerika'da yapmış olduğu gibi bu siyahi kişiye, George Floyd'a işte haksız bir şekilde, adaletsiz bir şekilde ölümüne sebep olması durumunda biz Hristiyanlar ne yapıyoruz? Nasıl karşılık veriyoruz? Nasıl bir tepki veriyoruz? Nasıl hareket ediyoruz bu durumlarda? Evet, biz Hristiyanlar adaletsizliğe nasıl karşılık veriyoruz? Veya ne yapmamız gerekiyor böyle bir durumda? Bizim de ayaklanmamız gerekiyor mu? Bizim de bu arada katılanlar var. Ben buradan kontrol ediyorum. Evet, bizim de ne bileyim bu ayaklanmalara, bu gösterilere katılmamız gerekiyor mu? Ya da bizim polisin tarafında mı yer almamız gerekiyor? Devletin tarafında mı yer almamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Özellikle bize karşı yapılmış bir adaletsizliğe ya da haksızlığa nasıl cevap vermemiz, nasıl karşılık vermemiz gerekiyor? Ben daha çok bunun üzerinde durmak istiyorum. Pavlus'un yaşamına bakıp veya Pavlus'un bugün okuduğumuz bölümde Pavlus'un verdiği karşılığa bakıp bunun üzerinde duracağım. Yani özellikle bize karşı yapılmış bir adaletsizliğe ya da haksızlığa nasıl karşılık vermeliyiz? Şimdi size sorsam, size hiç haksızlık yapıldı mı diye sorsam, ooo değil mi? Hiç haksızlık yapıldı mı? Yani bir iş başvurusu yapıyorsun. Bütün tecrüben var, diploman var, her şeyin var. Ama bir tanıdığı alıyorlar sizin yerinize, değil mi? Veya işte işte büyük yerlerden birisinin oğlu geliyor. O işe girmemesi gerekirken, işte liyakat olması gerekirken ne yapıyorlar? Diğer liyakatın karşısı neydi? Evet. Yani liyakat olması lazım. Yani hak etmen lazım. Hak ederek girmen lazım. Ama girmediğin zaman, almadıkları zaman seni, bir haksızlık yapılmış oluyor. Buna benzer. Veya size mutlaka bir dava açılmıştır. Haksız bir dava açılmıştır. Veya bana açıldı. Yani haksızlık dedim. Evet, sana da açıldı. Ve adil olmayan sonuçlar çıkıyor ortaya. Yani istemiyorsun ama o kadar uğraşıyorsun. Hakime de anlatıyorsun, anlatmaya çalışıyorsun. Sana haksızlık yapıldığını düşünüyorsun. Sizler de bu tür şeylerin başınıza geldiğini söyleyebilirsiniz. Mutlaka gelmiştir. Elçi Pavlus'un Elçilerin İşleri 24'teki tecrübesine bakarak adaletsizliğe ve haksızlığa nasıl karşılık vermemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Onun tecrübelerine bakarak ne yapmamız gerektiğini görebiliriz, öğrenebiliriz. Evet, burada Pavlus'un 5 savunmasının 3.'sünü görüyoruz. İlk ikisini geçen 2 haftada işledik, çalıştık. Bugün 3.'süne bakıyoruz. Pavlus kendisini linç etmek isteyen Yahudi kalabalığa karşı kendisini savunmuştu. Şimdi de Pavlus kendisini Yahudi yüksek kurulu olan Sanhedrin'e karşı savunuyor. Ama İsa'dan sonra 52-60 yıllarında Yahudiye eyaletinin Romalı valisi olan Felix'in önünde savunmasını yapıyor. Şimdi birazdan Felix'in de nasıl birisi olduğunu göreceğiz. Felix, Yahudilerin isyanlarını acımasızca bastırmasıyla tanınıyordu. Felix hatta Tacitus, Romalı, ünlü Romalı bir tarihçi, Felix'le ilgili şöyle diyor, şöyle bir yorum yapıyor. Bir kralın, Felix bir kralın gücünü bir kölenin aklıyla uygulayan bir valiydi diyor. Ne demek istiyorsa, hani bir kralın gücünü bir kölenin aklıyla uygulamak ne demektir? Artık hayalinizde canlandırın. Felix böyle birisiydi. Komutan Claudius Lysias'ı geçen haftalarda gördük. Komutan Claudius Lysias'ın Pavlus'a karşı kurulan suikast planını öğrenmesiyle bugün okuduğumuz bölüme kadar geldik. Lysias'ın vermiş olduğu karşılık bize biraz fazla gelebilir. 23. ayette 23-23'te şöyle diyor. Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. Akşam saat 9'da Sezarya'ya hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Yani bir adamı götürüyorlar. Düşünün, 200 piyade, 70 atlı, 200 mızraklı hazırlayın diyorlar. Diyor. Evet, bu sayılar emrindeki askeri gücün neredeyse yarısı kadar. Bütün kışlanın yarısını Pavlus'u bir yerden bir yere götürmek için kullanıyor. Ama Pavlus Roma vatandaşıydı ve eğer Claudius'un elinde o suikaste kurban gitseydi, Claudius'un kendisi de öldürülürdü. Roma askeri yasalarına göre elindeki tutsağı kaybedemezdi. Yani elindeki tutsağı kaçıramazdı veya elindeki tutsağın, özellikle bir Roma vatandaşının ölmeden veya öldürülmeden bir yerden bir yere aktarılmasını sağlaması gerekiyordu. Evet, böylece Pavlus akşam 21 civarlarında Claudius'tan Felix'e bir mektupla Yeruşalim'den çıkarılıyor. Ve Sezariye'ye Yeruşalim'in tam ortasında bulunan Antipatris'e getiriliyor. Sezariye'ye giderken Antipatris'te duruyorlar. Bir sonraki gün Pavlus ve yanındaki 70 atlı Sezariye'ye varıyor. Felix mektubu okuduktan sonra Pavlus'un bir Roma vatandaşı olduğunu görüyor. Kilikyalı bir Roma vatandaşı. Antakya, Kilikya bölgesinde doğmuş ve orada doğuştan Roma vatandaşlığını almış birisi olduğunu anlıyor. ve Pavlus'u Herodes'in sarayına yerleştiriyor. Evet, 34. 35. ayetlerde bunu görüyoruz. Sonra Pavlus'un duruşmasının başladığını görüyoruz. Pavlus tabii kendisine karşı yapılan adaletsizliklerle, haksızlıklarla, bunlarla uğraşıyor. Arda arda adaletsizliklerle ve haksızlıklarla mücadele ettiğini görüyoruz. Ama kendisine karşı yapılan haksızlıklara karşı Rab'be ait bir kişiye yaraşır bir şekilde davranıyor. Rab'be ait olduğunu Pavlus'un verdiği o karşılıklarda iyi bir şekilde görüyoruz. Şimdi birinci adaletsizlik, sahte suçlama. Pavlus'a sahte bir suçlama yapılıyor. Ne diyor Pavlus konuşmasında? İşte uzun yıllar sonra Yeruşalim'e geldim diyor, değil mi? Uzun yıllar boyunca Yeruşalim'i özlemiş ve Yeruşalim'e gelmiş. Uzun yıllar boyunca gitmediğiniz bir şehri düşünün. Ve uzun yıllar sonra gidiyorsunuz ve burayı görüyorsunuz, bir özlem gideriyorsunuz, değil mi? Pavlus bu durumda uzun yıllar boyunca gitmediği bir yeri görüyor. Kardeşlerini görüyor. Oradan tapınağa gidiyor. Ve tapınakta işte Anadolu'dan bazı Yahudilerin, o bölgeden olan Yahudilerin onu tanıdığını görüyor ve saldırılarına uğruyor. Linç edilmek üzereyken işte alınıyor, kurtarılıyor ve hatta dövüldüğünü görüyoruz. Yüzüne vurulduğunu görüyoruz. Evet, şimdi bundan sonra da sahte suçlamalar başlıyor. Şimdi birinci adaletsizlik sahte suçlama olarak karşımıza çıkıyor. Bu adaletsizlik burada görmüş olduğumuz ilk adaletsizlik. Pavlus'un tapınakta da adaletsizce suçlandığını görmüştük. Şimdi burada da yine aynı şekilde hiçbir şekilde yani bu onun hakkıdır, adil bir şekilde yargılayalım düşüncesiyle hareket edilmediğini görüyoruz. Evet, burada suçlanıyor. 21. bölümde de suçlandığı gibi. Haksız bir şekilde dövüldüğünü, Sanhedrin'in huzurunda haksız bir şekilde yargılandığını, başkâhinin emriyle yüzüne sert bir şekilde vurulduğunu, dövüldüğünü, kendisine karşı haksız bir şekilde adaletsizce bir suikast planının yapıldığını görmüştük. 21. bölümde. Pavlus burada sadece adaletsizlikle mücadele ediyor. İşte adaletsizlikle, yanlış anlamalarla, haksızlıkla mücadele ediyor. Bundan şöyle diyor, bundan 24.1'de, bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertulus adlı bir hatip Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler diyor. Evet, Tertulus diye birisiyle karşılaşıyoruz. Tabii Sanhedrin'i temsilen onların adına konuşuyor. Yani Sanhedrin'in adına konuşan avukat gibi birisi. Tabii ne demiş burada? Tertulus ile ilgili hatip unvanı hatip demiş. Evet, bu Tertulus adına dikkatinizi çekmek istiyorum. Sanhedrin Tertulus'u tutmak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. Tertulus'u özellikle göndermek istiyor. Tabii Tertulus'un burada ne diye geçiyor Tertulus? Retoros diye geçiyor. Tabii Retoros'u hatip diye çevirmişler. Bizde hatip nedir? Bir şeyleri ezberleyen, hatmeden, değil mi? Kişi. Burada tabii retorik diye çevirebiliriz. Retoros, retoriktir. Yani soruları sorar, cevaplar, sorulan sorulara cevap verir ve o soruları başka yerlere götürür. Yani retorikçi diyelim. Yani bir avukat gibi aslında. Ama istediği yere çekebiliyor. İstediği suçlamayı yapabiliyor. Ve burada da öyle bir şey görüyoruz. Yani bir sözcüydü. Kimin sözcüsü? Yahudi Yüksek Kurulu olan Sanhedrin'in sözcüsü olarak burada karşımıza çıkıyor. Evet, Tertullus'un mesleği insanları ikna etmek için kullanılan retorikçilik mesleğiydi. Tertullus bu amaç için eğitilmişti. Sanhedrin kurulu ellerindeki delillerle Pavlus'u suçlayamadığı için konuşma kabiliyetiyle ya da laf ebeliğiyle Pavlus'u suçlamayı deneyecekti ve bunu da başarılı bir şekilde yapıyor. Pavlus'u sahte bazı iddialarla suçluyor. Sadece iddiaların olduğunu görüyoruz. İddianın yanında kanıtın olmadığını görüyoruz. İşte Pavlus'a karşı bir adaletsizlik daha burada karşımıza çıkıyor. Tertullus'un birinci oyunu Roma retorik ustalarından Captatio Benevolentia olarak adlandırdıkları dinleyicilerin hayırseverliğini yakalama taktiği. Evet, bu taktiği kullanıyor. Captatio Benevolentia diyelim. Evet, Roma retorik ustalarının kullandığı, yani bir fikri alıp o fikri soru cevapla istediği sonuca götürerek kendi kanıtlarını yaratarak, yani fikirsel kanıtlar olabilir bunlar veya hikayelerle veya o hikayeleri bazılarının tanıklıklarıyla süsleyerek sonuca götürme sanatı. Yani işte kişinin dikkatini ve ilgisini çekerek onun işte ben artık bunu hayırseverliğini yakala diye çevirdim ama yani kişinin ilgisini ve oyunu yakala, yani oy kullanma durumunu yakalamak istiyor Tertullus burada. Yani Captatio Benevolenti aslında bu anlama geliyor. Burada Tertullus da aynen bunu yapıyor. Yani aslında Türkçesi, hani Türkçe'ye direkt çevirmesek işte Felix'i güzel bir şekilde yağlama sanatı diyelim. Yani karşısındaki dinleyiciyi veya kralı veya valiyi yağlıyor yani. İşte güzel Felix, tatlı Felix, sen iyi adamsın. Bak, geldiğinden beri senin önünde, yani seni gördüğümüzde böyle içimiz coşuyor, yani çok seviniyoruz, çok mutlu oluyoruz. Çünkü sen öyle bir adamsın ki şöyle adilsin, böyle adilsin falan, ki bunu da göreceğiz yani. İşte yani Türkçe olarak Felix'i bir güzel yağlıyordu diyebiliriz Tertullus için. İkinci, üçüncü, dördüncü ayetler şöyle diyor. Tertullus burada konuşuyor. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. Ey erdemli Felix, dedi. Çağrılınca, evet, senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Şimdi buraya kadar, bunu ben uydurmuyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü ayetlerde çok güzel yağlıyor değil mi? Erdemlisin, yaptıkların şahane, muhteşem işler yaptın sen. Diyerek konuşmasına giriyor. Sonra biraz bir hoşgörü istiyor, biraz rica ediyor işte. Sonra işte Tertullus'un ikinci oyununa geliyoruz. Tertullus'un ikinci oyunu Felix'in duygularını Pavlus'a karşı kışkırtma taktiğini kullanıyor. Şöyle yapıyor. 5. 6. ayetlerde biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı ama biz onu yakaladık. Bu adam tehlikeli bir adam diyor Pavlus için. Tertullus'un üçüncü oyunu 9. ayette de okuduğumuz gibi sahte bir tanıklıktı. Bu sahte tanıklıkları bugünlerde de görüyoruz değil mi? Bir sürü kişi sahte tanık topluyor. Sonra aradan birkaç sene geçiyor. İşte bunlar sahte tanıklardı diye gazetelerde görüyoruz işte. Şu grup sahte tanık topladı. Bu grup sahte tanığa karşı kendi sahte tanıklarını topladı falan. Böyle bir sahte tanık atışması görüyoruz. Burada da Tertullus'un 3. oyunu olarak 9. ayette de okuduğumuz gibi sahte tanıkları görüyoruz. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar diyor. Yani Tertullus oradaki Yahudileri topluyor ve işte bak Sanhedrin böyle yapmanızı istiyor diyerek bu şekilde onları kışkırtıyor. Ve ikinci adaletsizliği görüyoruz bundan sonra 22'den 27'ye. Nedir ikinci adaletsizlik? Sessizlik. Sessizlik, hareketsizlik, yani yaprağın bile kıpırdamaması. Şimdi bir mahkemeye çıkıyorsunuz, ne istersiniz? Şimdi senin bir mahkemen vardı, en iyisi hızlı bir şekilde çözülmesi değil mi? Hızlı, yani 2 sene beklemeyeceksin, 3 sene beklemeyeceksin. Ne olacak? İşte mahkemeye çıkacaksın, işte savcı gereken araştırmasını yapmış olacak, tak verecek, hakim bakacak. İyi savcı iyi araştırma yapmış diyecek, sen ne diyorsun diyecek, işte avukatlar konuşacak, o gün o iş bitecek veya haftaya bir daha gelin diyecek veya bir ay sonra bir daha gelin veya hazırlık yapın 3 ay sonra gelin diyecek, gideceksiniz, bütün bu işler hallolacak, oldu bitti, çıkacaksınız. Ne oldu, 2 senedir uğraşıyorsun değil mi? 3 seneyi geçti, tamam, evet 3 senedir uğraşanlar var. Hani ben de epey bir uğraştım kendim için. Burada da Pavlus uğraşıyor. Şimdi ikinci adaletsizliğe bu şey diyorum, hareketsizlik. Okuduğunuz zaman bu ayetleri, bir hareket yok. Pavlus'un savunmasını bir kenara bırakıp Felix'in nasıl bir yargılama yaptığına bir bakalım. Felix'in yargısında hareketsizlikten başka bir şey yok. Tabii bu hareketin olmaması bir haksızlık, Pavlus'a yapılan bir haksızlık. Bu hareketin olmaması Pavlus'a yapılan bir adaletsizlik olarak karşımıza çıkıyor. Pavlus'u suçlayanların Pavlus'a karşı sunacakları hiçbir kanıtları yok. Pavlus'a karşı bir kanıt sunmaları gerekiyor. İşte sadece işte şu iddia, bu iddia falan değil. Yani işte bak, Tertullus'un yanında getirdiği Yahudilerin yaptığı o sahte tanıklık kanıt değil. Hatta Pavlus kendisini savunuyor ama Felix 22. ayette şöyle diyor. Davanızla ilgili kararımı komutan Lisias gelince veririm diyor. Al bir daha durduruyor. Yani davayı biraz daha erteliyor. Neden? Aslında 24-23'te Pavlus'a karşı sert davranmadığını görüyoruz. Hatta 23. ayette şöyle diyor. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u göz altında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu diyor. Yani tabii ki Pavlus'a bazı ayrıcalıklar veriyor. Pavlus'un dostlarının Pavlus'u ziyaret etmesini sağlıyor. Açıkçası Pavlus tabii bir Roma vatandaşı, ancak Felix'in işi bu kadar uzatıp kararsız ve hareketsiz davranmasının daha çirkin bir nedeni var. Daha sonraki ayete baktığımızda bunu görüyoruz. Felix rüşvet istiyor. Değil mi? Pavlus Felix'le ve Felix'in Yahudi karısı Drusilla ile konuştuktan sonra 24. ayette şunu okuyoruz. 26. ayette de şunu okuyoruz. Bu yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. Düşün, Pavlus çağırıyor. Hala anlamadı galiba rüşvet istediğimi. Yani Pavlus tabii ki çok iyi anlıyor kendisinden rüşvet istendiğini. Ve hiçbir yerde Pavlus'un rüşvet verdiğini görmüyoruz. Ama bir şekilde Pavlus'tan böyle bir şey umuyor. Rüşvet alabileceğini düşünüyor. Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. Pavlus'u sık sık yanına çağırtması da Pavlus'un Felix'e rüşvet vermemiş olduğunu gösteriyor. Felix işlerini rüşvetle halleden bir yargıçtı. Bütün bunlar öyle hani birkaç günde, birkaç haftada olan durumlar değil. Bu yargılama ve bu Pavlus'u orada tutmaları durumunun ne kadar sürdüğünü gördünüz mü? Dikkat ettiniz mi okurken? Bazen böyle dikkatimizden kaçıyor. Ne diyor? öyle birkaç hafta, birkaç ay falan değil. Bu yargılamaların 2 yıl sürdüğünü okuyoruz. 2 yıl. Düşünsene, senin yargılaman, seni hapiste tutacaklar. 2 yıl sürecek. Sonunda serbestsin diyecekler.
Ya da cezanı çekmiş olacaksın.
Evet, cezanı çekmiş olacaksın. Ama ceza yok tabii. Suç yok ortada. Evet, bu yargılamaların 2 yıl sürdüğünü okuyoruz. Bir düşünün. 2 yıl boyunca size karşı bir iddianame bile yazılmamış. Size karşı suçlamalar var. Ama yargıç sürekli işte biraz para verirsen seni salarım tarzında imalarda bulunuyor. Evet, 2 yıl boyunca yargı tamamen durgun, tamamen hareketsiz. Tek yaprak bile kıpırdamıyor. Felix'in amacı adaleti sağlamak değil, cebini doldurmaktı. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı. Evet, Felix görevini tamamlıyor. Onun yerine Porcius Festus geliyor. Pavlus'a yapılan haksızlıklar bugün yapılıyor olsaydı birçoğumuz isyan ederdik, değil mi? Yani bu haksızlık size yapılsa isyan edersiniz. Evet. Şimdi Pavlus'un savunmasına bakalım. Ve bu savunmaya biz nasıl bir karşılık veriyoruz, buna bakalım. Peki Pavlus kendisini nasıl savundu? Pavlus'un kendisine karşı yapılan haksızlıklara ve adaletsizliğe vermiş olduğu cevaplardan ne öğrenebiliriz? Birincisi, Pavlus sahte suçlamalarla karşılaştığında gerçeğe sımsıkı tutunmuştu. Evet, sahte suçlamalar yapılıyor. Sahte iddialarla geliniyor. Hatta kendi savunmamı sevinçle yapıyorum dediğini görüyoruz Pavlus'un 10. ayette. Tertullus Pavlus'a karşı 3 suçlamada bulunmuştu. Ve Pavlus da bu suçlamalara cevap vermişti. Tertullus Pavlus'u şöyle suçlamıştı 5. ayette. Bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçıdır diyor. Pavlus burada gerçeklerden bahsederek kendisini savunuyor. Yani bir iddia var. Tabii bu iddia kanıtlanabilir. Bir iddia değil. Bütün dünyada diyor Tertullus. Bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçıdır. Yani tamam, tam kargaşa yaratan bir anarşisttir anlamında bunu söylüyor. Pavlus şöyle cevap veriyor. Gerçeklerden şu şekilde bahsediyor. 11-12. Ayetlerde. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta, ne havralarda, ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir, diyor Pavlus. Tabii ki Pavlus'un havralara gittiğini biliyoruz. İşte Filipi'de, Selanik'te, Atina'da, Anadolu'ya geldiğinde hemen havralara gidiyor, sinagoglara gidiyor. Burada Yahudilerle sohbet ediyor. Tabii ki Mesih'in kim olduğunu anlatıyor. Mesih'in müjdesini veriyor ama bir kargaşalık çıkarmıyor. Burada da bunu söylüyor. Yani hiç kimse benim Yahudileri ayaklandırmaya çalıştığımı görmemiştir diyor. Bu dünyada birçok kişi bizleri susturmak için elinden geleni yapacaktır. Aynen Pavlus'a yaptıkları gibi bunu size de yapacaklar. Biz gerçekleri sevgiyle açıklama yeteneğine sahip olmalıyız. Bir şekilde bu gerçekleri sevgiyle anlatmaya devam edeceğiz. Tertullus Pavlus'u Nasrani tarikatının elebaşlarından birisi olmakla suçluyor 5. ayette. Nasrani tarikatının elebaşlarından birisidir diyor. Pavlus'un bizim bir tarikat olmadığımızı gösteren gerçekleri açıkladığını görüyoruz. 14. ayette hani tarikat olmadığımızı nasıl anlatıyor? Yani biz Hristiyanların tarikat olmadığını şöyle diyor. Sana şunu itiraf edeyim ki kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum diyor. Evet, yani bunlara inanmıyorsa, yepyeni bir sistem getiriyorsa tabii ki o zaman bir şekilde bir tarikat durumuna düşerdi. Ama burada bir tarikat olmadığını, hatta Yahudiliğin devamı olduğunu görüyoruz. Yani Mesih gelmiştir. Tüm eski ahit, tüm yasa, kutsal yasa, tüm peygamberlikler, bütün her şey, yazılan her şey Mesih'in gelişine yönelikti. Mesih'in gelişine işaret etmektedir. Ve Pavlus bütün bunlara inanıyorum diyor. Ve şöyle devam ediyor 15. ayette. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi hem doğru kişilerin hem de doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım diyor. Evet, Tertullus Pavlus'u tapınağı bile kirletmeye kalkıştı diyerek suçlamıştı. Pavlus bu suçlamalara yine gerçeklerle cevap veriyor. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim diyor. Biz de Pavlus'un neden o tapınağa gittiğini biliyoruz. Bir kirletme veya bir isyan çıkartma amacıyla gitmedi. Evet, Pavlus'un yasanın gereklerini yerine getirdiğini görüyoruz. Ve bunun için şöyle diyor yine 18. ayette. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı diyor. Yani tamamen yasayı yerine getirmek için hareket ediyor ve bir kalabalık toplamamış, bir kargaşa çıkartmamış. Çevremde ne bir kalabalık ne de bir karışıklık vardı diyerek gerçekleri açıklayarak kendisini savunduğunu görüyoruz. Buradan öğrenilecek ikinci ders şu. Pavlus kendisine karşı yapılan adaletsizlikleri ve haksızlıkları bir fırsat olarak kullanıyor. Kurtuluş müjdesini, Mesih'in müjdesini açıklamakta bir kurtuluş olarak kullanıyor. Evet, kendisine bir haksızlık yapıldı. Adil davranılmadı. Adil bir şekilde yargılanmıyor ama işte susmuyor da. Küsmüyor. Rabbe küsmüyor. Veya hayata küsmüyor. Depresyona girmiyor. Ne yapıyor? Bu durumu kullanıyor. Bu durumu müjdeyi yaymak için, müjdeyi açıklamak için kullandığını görüyoruz. Bütün olanları şöyle özetliyor 21. ayette. Bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım. Evet, tutuklanmamış olsaydı Roma valisine Mesih'in kurtuluş müjdesini açıklama fırsatı olmazdı. Ve daha sonra tutukluluğu tabii devam ediyor ve tutukluluğundan dolayı krala da bunu anlattığını görüyoruz. Müjdeyi anlattığını görüyoruz. Hatta Sezar'ın ev halkına da müjdeyi verdiğini görüyoruz. Pavlus haksızlıkların ve adaletsizliğin olduğu yerde sabretmeyi öğrenmişti. Evet, buradan çıkaracağımız üçüncü ders budur. Pavlus haksızlıkların ve adaletsizliğin olduğu yerde sabrı öğrendi. Sabretmeyi öğrendi. Pavlus şöyle diyor Romalılar 5:3'te. Yalnız bununla değil sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır. Evet, size bir yanlış yapıldığında, haksızlık yapıldığında, haksızlığa uğradığınızda, adaletsizlikle karşılaştığınızda nereye gidiyorsunuz? Kime koşuyorsunuz? Veya nereye koşuyorsunuz? Bazıları böyle bir adaletsizlikle karşılaştığında işte veya kendilerine bir haksızlık yapıldığında hemen Facebook'a koşuyor, Twitter'a koşuyor. İşte sosyal medyada böyle bir taraftar toplamaya çalışıyor. Siz ne yapıyorsunuz? Siz nereye gidiyorsunuz? Size bir haksızlık yapıldığında siz Rabbin yüzünü arıyor musunuz? Böyle yapmanız lazım. Rabbi aramanız, Rabbin yüzünü özlemeniz, onu bulmanız gerekiyor. Şunu bilin ki Tanrı sizin sıkıntılarınızı sizleri kutsallaştırmak için kullanıyor. kutsallaşmanız için sıkıntılardan geçmeniz gerekiyor. Evet, Rabbimiz İsa Mesih'i düşünün. Evet, Rabbimiz İsa Mesih insan olup aramızda yaşadı. Ve bizlere nasıl katlandığını düşünelim. Çarmıh yolunda kendisiyle alay edildi. Tutuklandı. Dövüldü. Yüzüne tükürüldü. Başına dikenden bir taç geçirildi. Kırbaçlandı. Değil mi? Çarmıha çivilendi. Bütün bunlar yapılırken Roma askerlerini suçlamadı. Bizleri suçlamadı. Bütün bunlara rağmen çarmıhta ölmek üzereyken ne diyor Luka 23:34'te? Baba onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Evet sevgili kardeşler, kutsallaşmanız için sizlerin de çarmıhınızı yüklenip Mesih'in ardınca gitmeniz gerekiyor. Evet, sıkıntılarla karşılaştığınızda çarmıhınızı taşıdığınızı unutmayın. Ve sabırla ve gerçeklerle Rab'bin önünde durun. Sıkıntılarla karşılaştığınızda Rab'be koşun. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.